Ayrım 12 Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 129. D.O. Guerrero'ya otobüsle evinden havaalanına gitmesine sağlayacak parayı bile ne bir banka verirdi ne de bir seyahat acentası. En basit bir soruşturma epeydir para ödemekten aciz durumda olduğunu, ardında eski borçlardan meydana gelen ağır bir yükü sürüklediğini, kurduğu inşaat şirketinin geçen yıl iflas ettiğini ortaya koyabilirdi. Daha derin bir soruşturma son 8 ay içinde karısının genç kızı kadını kullanarak inşaat yapmak için arsa almak üzere karanlık işler çevirdiğini ve bunda başarısızlığa uğradığını açığa vururdu. Bu boşuna çabalar onu daha da borçlandırmaktan başka işe yaramamıştı. Öyle ki şimdi bir takım dalavereler ve hileli iflasa dönüşebilecek bir dava yüzünden her an tutuklanması ve hapse mahkum olması beklenebilirdi. Dairenin pek yüksek olmasa bile 3 hafta geciken kirası mal sahibinin kendisini kapı dışarı etmek niyetinde bulunduğunu belirtmesi de caba. Hem de ertesi günden tezi yok, ev sahibi yapacaktı bu işi. Akraba verdiği gözdağını uygulamaya kalkarsa zavallı çiftin sokakta yatmaktan başka çaresi kalmıyordu. D.O. Guerrero hayatı boyunca kendini böylesine çaresiz hissetmemişti. Kimsenin kendisine tek sent borç vermeyeceğini biliyordu. Neyse ki hava şirketleri yolcularına kredi açmak konusunda cömert davranmaktaydılar. Üstelik borcunu ödemekten kaçınan birine karşı, örneğin bankalara oranla çok daha insaflı davranıyorlardı. Bu tutumları iyilikseverliklerinden değil, iyice düşünülüp olgunlaştırılmış bir mali politikadan ileri geliyordu. Bu politika 15-20 yılı içine alan sağlam istatistiklere dayanmaktaydı. Uçak şirketleri müşterilerinin toplumun en namuslu katına ait bulunduğunu, hava yolculuklarında para ödemekten kaçınan yolcular yüzünden uğranan zararların önemsiz olduğunu görmüşlerdi. Dolayısıyla D.O. Guerrero'nun güvenlerini istismar etmek için başvurduğu hile türünden kurnazlıklara karşı ciddi tedbirler almayı gereksiz buluyorlardı. Böyle olaylara o kadar seyrek rastlanıyordu ki. Cevap veremeyeceği sorularla karşılaşmamak için Guerrero çok basit iki hileye başvurmuştu. Önce çoktan batmış sayısız şirketlerinden birinin başlığını taşıyan mektup kağıdına eliyle bu iş yerinde çalıştığını yazmıştı. Sonra da aynı mektubun üzerinde soyadının baş harfi olan G'yi B ile değiştirmiş, herhangi bir soruşturmaya girişildiğinde bu Guerrero adının karanlık geçmişini gizlemesini sağlamıştı. İşi daha da sağlama bağlamak için bu kağıda sigorta kartı ile şoför ehliyetini de eklemiş, yalnız önceden G harflerini B yapmıştı hep, her iki belgeyi geri aldığında da B'leri yine G yapıvermişti. Birkaç korrektör damlası ve usturayla giriştiği ufak tefek kazımalarda bu iş 10 dakikasını ya almış ya almamıştı. Borç senedinin altına da anlaşılmaz bir imza atmıştı. Bir yazı uzmanı bile adının G ile mi yoksa B ile mi başladığını bulamazdı. Önceki gün şirketin bilet gişesinde duran memur hiç şüphelenmemiş, bileti D.O. Buerrero adına hazırlamıştı. İçi rahat ettiği halde D.O. adının yanlış yazılmasının muhtemel sonuçlarını iyice incelemişti. Bu sonuçlar hiçbir şeyden korkmaması gerektiğini açığa vuruyordu. Sonradan bir tek harfin değiştiğini fark etseler bile memurun ifadesiyle bilet üzerindeki harfin yanlış yazıldığı anlaşılacaktı. Bu yanlışın bilerek yapıldığını ispatlayacak kanıt yoktu ortada. Her şeye rağmen havaalanına varır varmaz gerek biletinin üstünde ve gerekse yolcu listesinde adını düzelttirecekti. Böylece uçağa bindiğinde gerçek kimliği itiraza yer vermeyecek şekilde ortaya çıkmış olacaktı. Planının en önemli unsurlarından biri de buydu. Planının başka bir önemli unsuru da uçağı havadayken uçurmaktı. Bunu bir patlayıcı madde ile sağlayacaktı. Uçağı yok etmekle kendini de öldürecekti ki buna hiç önem verdiği yoktu. Artık hayatının en ufak değeri kalmamıştı. Oysa ölümü büyük faydalar sağlayabilirdi. Trans Amerika uçağına binmeden önce havaalanında karısı ve çocukları adına 75 bin liralık hayat sigortası yaptıracaktı. Böylece onlara şimdiye kadar veremediği kadarını bir çırpıda sağlamış olacaktı. Kafasında yapacağı şey sevgisinin en yüce kanıtıydı. Umutsuzluğun burgulayıp durduğu hasta beyni diğer yolcularla uçak mürettebatına en ufak bir önem vermiyordu. Birçok ruh hastası gibi her türlü ahlak kavramını yitirmiş, hem cinslerini tasarılarını engelleyebilecekleri ölçüde düşünür olmuştu. Artık her şeyi önceden tasarladığından emindi. Bilet hikayesi uçak havalandıktan sonra işe yaramayacaktı. Aylık taksitleri ödemeyeceğini kimse ispatlayamazdı. Eliyle hazırladığı işveren mektubunun sahte olduğu bile anlaşılsa bunu mutlaka anlayacaklardı. Ancak hile sonucu taksitle yolculuk yapma hakkı kazandığını göreceklerdi. Tabii cezayı gerektiren bir davranıştı bu ama sigorta poliçesinin geçerliliğini ortadan kaldırmıyordu. Üstelik Birleşik Devletler'e dönmek niyetinde olduğu izlenimini uyandırmak için gidiş dönüş bileti almıştı. Roma'yı da İtalya yarımadasında ikinci derecede bir yeğeni kaldığı için seçmişti. Ona hiç rastlamamış bile olsa adından söz ettiği bir gün kendisini görmeye gitmek istediğini belirttiği olmuştu. İnez bu uzak akrabanın vardığını biliyordu. Dolayısıyla yolculuk hiç olmasa mantıklı bir görünüşe bürünecekti. D.O. Guerrero aylardan beri mali çöküntüsünün başladığı günden bu yana bu işi tasarlamaktaydı. Bazı uçak kazalarını özellikle sigorta parasına konmayı kurup uçakları havaya uçuran kişilerin yol açtığı olayları ayrıntılarıyla inceleyecek zamanı bulmuştu. Bu tür olaylar şaşılacak kadar çoktu. Her keresinde de soruşturma suçu ortaya çıkarmayı sağlamıştı. Suçu işleyenler hayattaysa, yani uçakta bulunmadıkları olaylarda cinayetle suçlanmışlardı. Tabii kendi adlarına yaptırdıkları hayat sigortaları da hükümsüz sayılmıştı. Buna karşılık hangi kazaların bu tür bir sabotaj sonucu meydana geldiğini ortaya çıkarmak da oldukça güçtü. Böyle durumlarda her şey bulunan ya da bulunmayan uçak kalıntılarına bağlıydı. Onda dokuzunda birkaç ufak parça soruşturmacıların kazayı ortaya çıkarmalarını ve nedenini belirtmelerine yetiyordu. Patlama havada bile olsa her zaman iz bırakırdı. Dolayısıyla diyordu D.O. Guerrero kendi kendine, en ufak parça bile bulunmayacak şekilde davranmalıyım. Roma seferinin seçişi de bu yüzdendi. Trans Amerika'nın iki sefer sayılı uçağı Altın Post yolun büyük bir bölümünde okyanus üstünde uçacaktı. Herhalde uçağın kalıntılarını Atlantik üstünden toplayacak değillerdi. Hava şirketinin reklam broşürü de uçağın yolunu büyük bir doğrulukla gösteriyor, yolculuğun hangi bölümünde uçağın ne kadar hızla uçacağı belirtiliyordu. Broşürde bulunduğunuz yeri gözlerinizle görün başlıklı bir de harita vardı. Bu bilgilere dayanan Guerrero 4 saatlik uçuştan sonra hafif bir rüzgarla uçağın yarı yolda olacağını hesaplamıştı. Emin olabilmek için hesaplarını yolculuğu sırasında da gözden geçirecekti. Önce havalandıkları anı saniyesi saniyesine not edecek, sonra pilotların yolcuları uyarmak için her zaman hoparlörlerle verdikleri bilgileri dikkatle dinleyecekti. Böylece uçağın tarif eden önde mi yoksa geride mi bulunduğunu, bunun ne ölçüde olduğunu kestirebilecekti. Sonunda da seçtiği noktanın tam üstüne vardıkları sıra, yani Terra Nova adasının 1300 kilometre doğusunda uçağı havaya uçuracaktı. Uçak ya da parçaları okyanusa gömülecek, tabii en ufak bir parçanın bulunmasına imkan kalmayacaktı. Bir teknik araştırma yapılmayacak, dolayısıyla kaza nedenlerini anlama imkanı olmayacaktı. Uzmanlar şaşıp kalabilir, kendi kendilerine bir takım sorular sorabilir, çeşitli varsayımlar öne sürebilirlerdi. Belki olup biteni kestirebilir ama ispatlayamazlardı. Evet, hiçbir şey ispatlayamazlardı. Böylece sigorta şirketi hiçbir kanıt bulunamadığından parayı ödemek zorunda kalırdı. Aslında her şey patlamaya bağlıydı. Uçağı havaya uçuracak kadar güçlü olmalı, en uygun sıraya rastlamalıydı. Bu nedenle de o Guerrero patlayıcı maddeyi yanına almaya ve eliyle patlatmaya karar vermişti. Kapısını kilitlediği odada da uçağı patlatacak mekanizmayı hazırlamakla meşguldü. Müteahhitlik mesleği patlayıcı maddelere büyük alışkanlığı bulunduğu izlenimini uyandırabilse de D.O. Guerrero çok terliyordu. Ölüm makinesi 5 parçadan meydana gelmişti. 3 dinamit lokumu, dinamitleri patlatacak minik bir kapsül, bir de transistörlü radyo pili. İçinde %40 oranında nitrogliserin bulunan lokumlar küçük ama çok güçlüydü. 2,5 santim kalınlığında ve 18 santim uzunluğunda birer sopayı andırıyordu bu lokumlar. Dinamitler elektrikçilerin kullandığı yapışkan şeritlerle bağlanmış, sonra da basit bir yulaf kutusuna gizlemişti. Kutunun bir yanı açıktı. Yatağın üstüne de ihtiyaç duyacağı şeyleri sıralamıştı. Bir çamaşır mandalı, 2 kelebek vida, bir plastik dörtgen, bir parça da sicim. Topu topu 5 dolarlık mal vardı ortada. Değeri 6,5 milyon doları bulan bir uçağı yok etmek için 5 dolar. Yine de bu yatırımın içinde uçakla yolculuk eden zengin iş adamlarının içine dosya koymakta kullandıkları çok yassı evrak çantası yoktu. Guerrero ölüm makinesini bu yassı çantaya yerleştirecekti. Böylece çantayı beraberinde götürmesi ve yanında tutması kolaylaşacaktı. Aslında bu iş çocuk oyuncağı diye tanımlanabilecek kadar basitti. Hem o kadar basitti ki patlayıcı madde kullanmamış kişiler bu işin yürüyeceğine inanmazlardı bile. Oysa yürüyecekti. Hem Guerrero'nun öldürücü tasarısına tıpatıp uyarak. Büyük dikkatle dinamit lokumlarından birinin ucuna kalem sokup 3,5 santimlik bir delik açtı. Sonra kalemi çıkardı, delik büyüklüğündeki kapsülü yerleştirdi. Kapsülün 2 teli vardı. Kapsüle basıp tellerden elektrik akımı geçirildi mi 3 lokumda patlayıverecekti. İçinde 3 dinamit lokumunun bulunduğu karton kutuyu yassı çantaya yerleştirip yine yapışkan şeritle sıkı sıkı tutturdu. Yanına çamaşır mandalıyla pili bağladı. Elektrik akımını pil sağlayacaktı. Çamaşır mandalına gelince madeni yayıyla elektriği açıp kapamaya yarayan düğme yerine geçecek, gerektiğinde pilden akımı geçirecekti. Sonunda Guerrero kapsüle bağlı tellerden birini pilin 2 kutbundan birine bağladı. Artık elleri titriyordu. Sırtından buz gibi bir ter iniyordu beline. Kapsülü yerleştirdikten sonra ufacık bir yanlış, en ufak hatalı hareketle ev havaya uçabilirdi. Bir dakika geçtikten sonra çamaşır mandalını hazırlamaya koyuldu. Mandalın her iki parçasının içine ve tepeye yakın 2 kelebek vida taktı. Mandalın yayına basıldığında vidalar birbirlerine değip bir elektrik akımı meydana getireceklerdi. Bu akımı her an sağlamalarını önlemek için geçici olarak plastik dörtgenle mandalın iki parçasını birbirinden ayırdı. Soluğunu tutarak kapsülün ikinci telini mandaldaki vidalardan birine iliştirdi. Böylece her iki tel bağlanmış oluyordu. Terden iyice kayganlaşan ellerini silmek, kalbinin daha düzenli atmasını beklemek için bir an durması gerekti. Kımıldadıkça eski demir kar yolanın yayları gıcırdıyordu. Sonunda işini bitirebilecek kadar topladı kendini. Büyük dikkatle kısacık bir elektrik telini önce pilin öbür kutbuna, sonra da mandaldaki ikinci vidaya bağladı. Şimdi yalnız vidaları ayıran plastik dörtgen akımın geçmesini, dolayısıyla da patlamanın meydana gelmesini önlüyordu. 10 santimetre karelik kağıt inceliğindeki plastik dörtgenin kenarına yakın küçük bir deliği vardı. D.O. Guerrero en sona kalan şeyi, sicim parçasını aldı, bir ucunu bu delikten geçirdi ve plastik dörtgeni oynatmamaya çalışarak bağladı. Sicimin öbür ucunu yassı çanta sapının hemen altında deride önceden açılmış bir delikten geçirdi. Dıştan atılan bir düğüm sicimin çantanın içine kaçmasını engelliyordu. Sonunda ipin dışarıda kalan ucunu düğümleyip bir ilmik yaptı, parmak geçecek genişlikte minik bir ilmik ve fazla gelen 2-3 santimlik ucunu kesti. İşte oldu diye düşündü kendinden memnun. Parmağını halkaya geçirip çekti mi çantanın içindeki plastik dörtgen mandalın tepesinden kurtuluverecekti. Kelebek vidalar birbirine değecek, elektrik akımı sağlanacak, pilden akım geçecek, patlama meydana gelecek ve uçak içindeki bütün yolcular da suya gömülecekti. Rahatlayan, içine güven gelen Guerrero gevşedi bir sigara yaktı. Gözlerini yakan dumanı koyverirken birkaç eski mektup ve faturayı alarak çantanın içine, ölüm makinesinin üstüne yerleştirdi. Kağıtları teker teker büyük bir özenle sicimin rahatça hareketini engellememeye bakarak yerleştiriyordu. Çantayı açması istense de içinde hiçbir gariplik görülmeyecekti. Sonunda kapağı kapadı, anahtarla çantayı kilitledi. Baş ucundaki eski çalar saate baktı. Kol saati 5-6 ay önce rehincinin yolunu tutmuştu. Uçağın hareketine 2 saatten az bir zaman kaldığını gördü, sallanmanın sırası değildi. Terminale kadar metro ile gidecek, oradan havaalanı otobüsüne binecekti. Yol parasıyla sigorta parasını kılı kılına ödeyebiliyordu. Ya sigorta şirketinin gişesinde kuyruk varsa? Aceleyle pardesüsünü sırtına geçirdi, biletinin iç cebinde olup olmadığına baktı, çantayı aldı ve kapıyı açtı. Yatak odası kadar sefil salondan geçerken İnez'e bir mektup bırakmadığını hatırladı. Bir kağıt parçasıyla kalem buldu, yazmadan önce kısa bir süre düşündü. Birkaç günlüğüne gitmem gerekiyordu, iş yolculuğu. Yakında sana çok şaşırtıcı bir haber verebileceğimi umuyorum. D.O. Bir an durakladı, duygulanır gibi oldu. 18 yıllık evliliklerini noktalayan bu mektup çok kısaydı doğrusu. Kısa olursa olsun, daha uzun yazmaya kalkıştı mı bir yanlış yapabilirdi. Altın post en ufak bir iz bırakmadan kaybolsa bile böyle olacaktı herhalde. Soruşturma açılacak, yolcu listesi inceden inceye, mikroskopla değilse büyüteçle incelenecekti. Adına rastlanacak, dul karısı sorguya çekilmek istenecek, bıraktığı bütün kağıtlar dolayısıyla da bu mektup elden geçirilecekti. Mektubu büyük masanın üstünde görünür bir yere bıraktıktan sonra daireden çıktı. Merdivende komşuların seslerini duydu. Zemin kattaki meyhanenin müzik dolabında çalınan parçayı tanıdı. Sol eli çantanın elciğine sıkıca yapışmış, sağıyla pardesüsünün yakasını iyice kaldırdı. Eldivenlerini ellerine geçirmediğinden parmaklarına dokunan sicimi hissediyor, sicimin ucundaki halka dar ağacından sarkan minik bir düğümü hatırlatıyordu. Kar aynı şiddette yağmaktaydı. Kafasını omuzları arasına gömen Guerrero, yolun köşesindeki metro istasyonuna doğru gidiyordu. 12. Ayrımın Sonu. Sayfa 138.